Ayrım 32 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 319 "Eh, belki de misafirliği fazla uzattık," dedi Tom ve odadakilere gülümsedi. Aile Highfield'ın ambarlarındaki sayım odasında toplanmıştı. Sarah Courtney yüzüne sert bir ifadeyle oturtarak onaylamadığını göstermeye çalıştı. Ama tevekkülü yarı kapanmış göz kapaklarının altındaki gözlerinden okunuyordu. "Kocam beni şaşırtmaya her zaman devam edecek," diye geçirdi içinden. "Başka adamların mahvolacağı koşullardan zevk alabiliyor." "Bence Tom haklı," Dorian piposundan çektiği nefesler arasında söze karıştı. "Biz Courtney'ler daima okyanuslarda ve kıtalarda yolculuk etmişizdir. Bu dünyada aynı yerde 20 yıl çok fazla." "Yuvamdan bahsediyorsunuz," diye itiraz etti Yasmin'i. "Hayatımın yarısını geçirdiğim ve biricik oğlumun doğduğu yer." "Sizi mutlu edecekse Sarah'a da sana da yeni bir yuva ve yeni oğullar verebiliriz," dedi Dorian. "Sen de abin kadar kötüsün," diyerek ona döndü Sarah. "Bir kadının kalbinden neler geçtiğini hiç anlamıyorsun." "Veya kafasından," diyerek güldü Tom. "Haydi ama güzelim, burada kalıp Van de Witten'ın bizi son kuruşumuza kadar soymasına göz yumamayız. Daha önce de tüm düzenini bırakıp kaçmak zorunda kalmıştın. Zane Eldin'in adamlarının yaklaştığını öğrenince Fort Providence'dan 5 dakika içinde nasıl ayrıldığımızı hatırlamıyor musun?" "Asla unutamam. Nehrin ağzındaki sığ noktalardan geçebilmek için gemiyi hafifletmeye karar vermiş ve klavsenimi suya atmıştın." "Ah ama sana yenisini aldım," dedi Tom ve herkesin bakışları odanın köşesinde duran üçgen enstrümana çevrildi. Sarah ayağa kalkarak ona doğru yürüdü. Tuşları örten kapağı açtı ve oturarak İspanyol harunlarının ilk notalarını çalmaya başladı. Tom nakarat kısmını mırıldanıyordu. Sarah kapağı aniden indirip ayağa kalktı. Gözleri yaşlarla parlıyordu. "O çok uzun zaman önceydi Tom Courtney. O zamanlar genç, aptal bir kızdım." "Genç? Evet, aptal. Asla." Tom çabucak karısının yanına gitti ve ona sıkıca sarıldı. "Her şeye tekrar başlamak için çok yaşlıyım Tom," diye fısıldadı Sarah. "Saçmalama güzelim, her zamanki gibi genç ve güçlüsün." "Fakir olacağız," dedi Sarah kederli bir ifadeyle. "Evsiz dilenciler." "Gerçekten bu şekilde düşünüyorsan beni sandığın kadar iyi tanımıyorsun demektir." Karısına sarılmaya devam ederek kardeşine döndü. "Onlara gösterelim mi Dory?" "Göstermezsek bize huzur yok," diyerek omuz sıktı Dorian. "Kadınlarımız despot birer cadaloz." Yasmin uzanarak kocasının kızıl sakalını hafifçe çekiştirdi. "Senin için her zaman hürmetkar bir Müslüman eş oldum El Salil." Çekilmiş kılıç anlamına gelen Arapça ismini kullanmıştı. "Beni ne cesaretle saygısızlıkla suçlarsın. Sözünü hemen geri al, yoksa Ramazan'a kadar tüm ayrıcalıklarından mahrum kalırsın." "O kadar iyisin ki hayatımın dolunayı. Her geçen gün daha da tatlı ve uysal oluyorsun." "Sözünü geri aldın sayıyorum," gülümsedi ve iri kahverengi gözleri ışıldadı. "Yeter," dedi Tom. "Bu tartışma hem ailemizi hem de kalplerimizi parçalıyor." Sözlerine kadınlar bile güldü. Bunu fırsat bilen Tom hemen devam etti. "Dorian ile benim Vok'un yönetiminde bulunan haydut çetesine güvenecek kadar aptal olmadığımızı bilirsiniz. Kolonideki varlığımızın istenmediğini, sadece tahammül edildiğimizi biliyorduk," diye devam etti Dorian. "Hollandalılar bizi sağmal inek gibi görüyorlardı. Son 20 yıldır kan emen sülükler gibi paramızı alarak bizi kuruttular." "Eh, tam anlamıyla kurutmuş sayılmazlar," diye itiraz eden Tom, odanın diğer ucundaki yerden tavana kadar yükselen kitaplığa doğru yürüdü. "Bana yardım et Dory." Kardeşi yardımına gitti. Rafları deri kaplı ağır kitaplarla dolu olan kitaplığın altında gözlerden kurnazca gizlenmiş çelik tekerlekler vardı. İki kardeş aynı anda çekince tekerlekler gıcırdayarak döndü ve kitaplığın arkasında küçük bir kapı ortaya çıktı. Kapının üzerine demir sürgüler ve kocaman bronz bir asma kilit vardı. Tom üzerinde altın işlemeli harflerle Güney Okyanuslarının canavarları yazan bir kitaba uzandı. Sayfalarının arasına asma kilidin anahtarı gizlenmişti. "Feneri getir," dedi Sarah'a. Anahtarı kilide sokup çevirirken. Sonra sürgüleri çekti ve küçük kapıyı açtı. "Burayı bunca yıldır bizden nasıl gizlediniz?" diye sordu Sarah. "Çok zor oldu." Tom Sarah'ın elini tuttu ve onu küçücük bir odaya soktu. Dorian'la Yasmin'i onları takip etti. Odaya güçlükle sığmışlardı. Dipteki duvarın önünde düzenli bir şekilde dizilmiş sandıklar vardı. "Aile serveti," diye açıkladı Tom. "20 yılın kârı. Kazancımızı Amsterdam'daki eski dostlarımıza, yani Vok'a ait olan Batavia Bankası'na yatırmayacak kadar sağduyulu davrandık. En üstteki sandığı açtı. İçi kalın bezden yapılmış keselerle tepeleme doluydu. Tom kadınlara birer kese uzattı. Ne kadar ağır diye bağıran Yasmin'i keseyi az kalsın düşürüyordu. Daha ağır hiçbir şey yok diye onayladı Tom. Sera kesenin ağzını açınca yutkundu. Altın sikkeler mi? 3 sandıkta altınla mı dolu? Evet öyle güzelim. Masraflarımızı gümüşle karşılıyor, kârımızı altın olarak saklıyoruz. Tom Courtney, sana inanamıyorum. Neden bize bundan hiç bahsetmedin? Şimdiye kadar bahsetmem için bir sebep yoktu. Bir kahkaha attı. Altının varlığı seni huzursuz edebilirdi. Ama bak şimdi üzerinden bir yük kalktı. Dory ile burada ne kadar biriktirdiniz diye şaşkınca sordu Yasmin'i. Tom parmak eklemleriyle 3 sandığa da vurdu. Görünüşe bakılırsa hepsi de hala dolu. Bunlar tasarruflarımızın en büyük kısmı. Altınların yanı sıra Seylan safirlerinden ve Hindistan'ın Krishna Nehri üzerindeki Kollur madeninden çıkma muhteşem elmaslardan oluşan büyük bir koleksiyonumuz var. Tekrar güldü. Hepsi bu da değil. Körfez'de demirli 2 gemimizin zengin yükü de var. Güvertelerindeki 2 vok bölüğünü de göz önüne alıyorsundur elbette değil mi diye sordu Serah küçük odadan çıkarken. Evet, bu ilginç bir sorun teşkil ediyor dedi Tom kapıyı kilitlerken. Sonra Dorian'ın yardımıyla kitaplığı tekrar yerine itti. Ama çözümü imkansız değil. Gidip tekrar yerine oturdu ve yanındaki sandalyeyi hafifçe vurdu. Gel yanıma otur Sarah Courtney. Şimdi o keskin zekâne ve meşhur bilgeliğine ihtiyacım var. Bence Mansur'u aile toplantılarına dahil etmenin vakti geldi diye önerdi Dorian. Artık yeterince büyüdü ve masa körfezinden çıktığımızda onun hayatı da bizimkiler gibi temelinden değişecek. Çocukluğunun geçtiği yerden ayrılmak onu muhtemelen çok etkileyecek. Çok haklısın dedi Tom ama şu an hızlı davranmamız daha önemli. Kaçışımız Van de Witten ve Kaiser için sürpriz olmalı. Highfield'da ve içindeki her şeyi terk edeceğimizi tahmin edemezler. Halletmemiz gereken pek çok iş var. Kendimize bir süre belirlemeliyiz. Dorian'a baktı. 3 gün nasıl? Bir anı bile boşa harcamamalıyız. Dorian kaşlarını çatarak düşündü. Ama evet, 3 gün içinde yelken açmaya hazır olabiliriz. Sonraki 3 gün dış dünyadan özenle gizlenen yoğun bir hareketlilik içinde geçti. Asıl niyetlerinin en güvenilir hizmetkarlardan bile gizlenmesi çok önemliydi. Sadakat içinde her zaman itiyatlılık barındırmayabiliyordu. Bazı hizmetçi kızlar çok dedikoducuydu. O da hizmetlileri onlardan da beterdi. Çoğunun kasabadaki adamlarla romantik bir ilişkisi vardı. Birkaçı da kaledeki düşük rütbeli askerler veya önemsiz memurlarla görüşüyordu. Sera ile Yasmin'i herhangi bir şüphe uyanmasını önlemek için mevsim değişikliğini bahane etmişlerdi. Giysilerin ve eşyaların toplanıp paketlenmesi bu yüzden pek dikkat çekmemişti. Tom'la Dorian ise ambardaki stoklama işlerini her zamankinden 3 ay önceye almıştı. Körfez'de kaptanı Tom'un eski ve güvenilir bir dostu olan bir İngiliz gemisi vardı. Son 20 yıldır birbirleriyle iş yapıyorlardı. Tom kaptanı akşam yemeğine davet etti ve gizlilik yemini ettirerek Ümit Burnu'ndan ayrılma planlarını açıkladı. Sonra Highfield'ın depolarında bulunan bütün malları gerçek değerlerinin altında bir fiyata adama sattı. Kaptan Vez bunun karşılığında malları 2 Courtney gemisi Körfez'den ayrılmadan almayacağına dair söz verdi. Malların ücretini Londra'ya döner dönmez CKT Shell'in Piccadilly'deki Bay Coates Bankası'nda bulunan hesabına yatıracaktı. Koloninin zenginlerinden olan Bay Van de Velde, Highfield'ın bulunduğu araziyi ve binaları satın almak için yıllardan beri Tom ve Dorian'ın kapısını aşındırıyordu. İki kardeş gece yarısından sonra siyahlar giyinip yüzlerini gizlemek için geniş kenarlı şapkalarını takarak atlarını atladılar. Adamın Black Nehri kıyısındaki malikanesine gittiler ve yatak odasının penceresini tıklattılar. Van de Velde ilk panayın ardından küfürler savurarak pencereye geldi. Üzerinde geceliğiyle perdeleri açtı ve elindeki feneri yüzlerine doğru kaldırdı. ''Ulu Tanrım, siz ha!'' diye bağırdı ve iki kardeşi ofisine aldı. Günün ilk ışıkları gökyüzünü aydınlatır, güvercinler pencerenin hemen dışındaki meşe ağacının dallarında öterken pazarlığı sonuçlandırıp el sıkıştılar. Tom ve Dorian, Highfield'ın tüm haklarının ona ait olduğunu belirten evrakı imzalarken, başına talih kuşu konmuş gibi sırıtan Van de Velde, onlara Batavia Bankası'na ait bir gayri kabili rücu akreditif belgesi verdi. Birkaç ay önce ödemeye hazır olduğu miktardan çok daha azı Highfield'ı almasına yetmişti. Planlanan ayrılış gününde güneş batıp ortalık kararmaya yüz tutunca kumsaldan veya kale pencerelerinden görülmeyeceklerinden emin olan Mansur'la küçük bir grup adam gemilere doğru kürek çekmeye başladı. Kaiser her gemiye 6'şar Hotanto savaşçısı yerleştirmişti. Hotantoların başında birer onbaşı vardı. Dalgalar yüzünden sallanıp sarsılan gemilerde geçirdikleri 5 günün ardından bazıları deniz tutması yüzünden perişan olmuş, mideleri sağlam olanlar ise sıkıntıdan patlamıştı. Üstüne üstlük kıyıdaki meyhanelerin ışıklarını görebiliyorlar, neşe dolu haykırışlar ve şarkılar kulaklarına kadar geliyordu. Mansur'un gelişi askerler için hoş bir değişiklik oldu. Yaklaştıklarını fark edince küpeşleden sarkarak keyifle kürekçilere ve ona sataştılar. Mansur kolonideki hotantolar arasında çok sevilirdi. Kızıl saçları yüzünden ona ağaç kakan adını takmışlardı. "Güverteye çıkman yasak ağaç kakan," dedi onbaşı ciddi bir ifadeyle. "Albay Kaiser'ın emirleri böyle. Ziyaretçilere izin yok." "Çeneni boşuna yorma. Güverteye gelmiyorum. Sizin gibi serserilerle aynı ortamda görülmek istemem," diye bağırdı Mansur ona. "Öyle diyorsun da sevgili ağaç kakan, burada ne işin var öyleyse? Kasabadaki kızlara naai dersleri veriyor olman gerekirdi." Onbaşı kendi esprisine güldü. Naai kelimesinin iki anlamı vardı. Biri dikiş dikmek, diğeri ise zina yapmak. Kızıl saçları ve yakışıklı yüzüyle Mansur karşı cins için karşı konulamaz bir erkekti. "Bugün doğum günüm," diye seslendi Mansur ve "size bir hediye getirdim." Teknede duran şarap fıçısını tekmeledi. "Bir yük ağı indirin." Şarap fıçısı 1-2 dakika içinde güverteye doğru yükselmeye başlamıştı bile. Allah'ın lütfu gemisinin Müslüman kaptanı peygamber tarafından yasaklanan şeytan işi şarabın gemiye getirilmesine itiraz etmek için kamarasından çıktı. "Barış ve huzur üzerine olsun Batula," diyerek Arapça selamladı onu Mansur. "Bu adamlar benim arkadaşım." Batula çölde geçen günlerinde Dorian'ın mızrak taşıyıcılığını yapmıştı. Hayatlarının büyük bir bölümünü bir arada geçiren iki adamın arasındaki bağ çelikten de sağlamdı. Batula Mansur'u doğduğu günden beri tanıyordu. Sesini tanıyınca öfkesi biraz dindi. Tüm adamlarının dini bütün Müslümanlar olduğunu ve günah dolu sıvının çekimine kafir askerler gibi kapılmayacaklarını düşünerek kendi kendini avuttu. Hotantolu onbaşı fıçının tıpasını açarak kendine bir kupa doldurdu. Şarabın tadına baktıktan sonra keyifle haykırdı. "Yismar, dislekker, bu harika." Adamları kupalarını kaparak şaraptan paylarını almak için onbaşının etrafına üşüştü. Sıkıntısı şarapla uçup giden onbaşı emirleri boş vererek Mansur'a seslendi. "Hey ağaç kakan, güverteye gel de birlikte içelim." Mansur diğer gemiye yönelirken özür dilercesine el salladı. "Şimdi olmaz, belki sonra. York bakiresindeki adamlarınız için de bir hediyem var." Kocaları Serah'la Yasmini'yi eşyalarını 2'şer büyük seyahat sandığına yerleştirmeleri ve daha fazla yük çıkarmamaları için uyarmıştı. Tom Serah'ın klavsinini gemiye yükletmesini kesinlikle yasaklamıştı. İki kadın kocalarının dikkati başka tarafa yönelir yönelmez uşaklara hazırladıkları 10 büyük sandığı bekleyen arabaya yerleştirmelerini emretti. Klavsen de bu ağır yükün hemen üzerine yerleştirilmişti. Arabanın tekerlekleri ağırlık yüzünden dışa doğru meyletmişti. "Sarah Courtney, beni şaşırtıyorsun. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum." Tom geri dönmüş ve arabanın halini görmüştü. Klavsen'e ters ters baktı. "O halde hiçbir şey söyleme Tom. Ben de benim için inşa edeceğin yeni evimize varınca sana İspanyol harunlarını daha önce hiç duymadığın kadar güzel çalacağım." Bu Tom'un en sevdiği şarkıydı. Yenilgiyi kabul ederek diğer arabaların yüklenme işini kontrol etmeye gitti. Bu son saatte ayrılıklarının haberinin Albay Kaiser'ın kulağına gitmemesi mümkün değildi. Bu yüzden Tom ve Dorian hizmetleri toplayarak Highfield'dan sonsuza dek ayrıldıklarını duyurdular. Highfield'da bulunan hizmetlilerin ve özgür kılınmış kölelerin tümünün iki gemiye sığabilmesi imkansızdı. Aileyle gitmek üzere seçilenlerin itiraz edip kolonide kalma hakkı vardı. Hiçbiri bu seçeneği yeğlemedi. Toplanmaları için 1 saat süre verildi. Geride bırakılanlar perişan halde geniş verandanın ucunda toplandılar. Kadınlar sessizce ağlıyordu. Bütün Courtney'ler bu tanıdık, sevilen simalarla vedalaşmak için hizmetlerin yanına gittiler. Onlara sarılıp konuştular. Tom'la Dorian her birine dolu bir kese ile tavsiye mektubu verdi. "Suzy nerede?" diye sordu Sarah sıranın soluna vardığında. Kadını görebilmek için etrafına bakındı. Suzy yaşı biraz daha büyük hizmetçilerden biriydi. Hala kale zindanlarında hapis olan Sonny'nin karısıydı. Diğer hizmetliler şaşkınca etraflarına baktılar. buradaydı diye cevapladı biri. Onu verandanın ucunda görmüştüm. Belki de gidişimizin şoku ağır geldi diye tahmin yürüttü Yasmin'i. Kendini toparlayınca geleceğinden eminim. Daha yapılacak o kadar çok şey vardı ki Sera Suzi'nin yokluğu üzerinde daha fazla duramadı. Vedalaşmadan gitmemize izin vermeyeceğini biliyorum dedi ve özel eşyalarını taşıyan arabanın kumsala gittiğinden emin olmak için aceleyle o tarafa yürüdü. Arabalar yola çıkmaya hazır olduğunda ay çoktan doğmuştu ve ışığı hızla kaleye doğru koşan Suzi'yi aydınlatıyordu. Şalını başına sarmış, ucuyla yüzünün alt kısmını gizlemişti. Yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı ve koşarken kendi kendine mırıldanıyordu. ''Beni ve Sony'yi hiç düşünmüyorlar. Kocamı dövülüp öldürülmesi için onların elinde bırakıyorlar. Onlar çekip gidecek ama üç çocuğumla biz açlıktan öleceğiz. Bizi hiç umursamıyorlar.'' İşvereninin zalimliğini düşünüp gözyaşlarına boğulurken Sarah Courtney'den 20 yıl boyunca gördüğü iyilikler ve sıcak tavır aklından uçup gitmişti. Daha da hızlı koşmaya başladı. ''Eh onlar Sony, beni ve çocuklarımızı umursamıyorsa ben onları niye umursayayım?'' Sesi kararlılıkla sertleşti. ''Adamlarla bir pazarlık yapacağım. Sony'nin zindanlardan çıkmasına izin verirlerse onlara Klebe ile karısının niyetlerini anlatacağım.'' Suzi, Albay Kaiser'ı bulmak için kaleye gitmekle vakit kaybetmedi. Doğruca şirket bahçelerinin gerisindeki kulübeye gitti. Hotantolar birbirleriyle çok yakındı ve Albay Kaiser'ın metresi Şala, Suzi'nin kardeşinin en küçük kızıydı. Albay'la olan ilişkisi Şala'ya aile içine büyük prestij sağlıyordu. Suzi kulübenin arka tarafındaki panjurları tıklattı. Karanlık odada bir hareketlilik oldu ve homurtular duyuldu. Hemen ardından pencerede fenerin ışığı belirdi ve Şala uykulu bir sesle sordu. ''Kim var orada?'' ''Benim Şala, Tani, Suzi.'' Şala panjurları açtı. Çırılçıplak bir halde pencereye doğru eğildi ve göğüsleri iri kavunlar gibi sallandı. ''Teyze, saatten haberin var mı? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun?'' ''O burada mı çocuğum?'' Suzi'nin sorusu gereksizdi. Kaiser'ın gök gürültüsüne benzeyen horultusunu duymamak imkansızdı. ''Uyandır onu.'' ''Uyandırırsan beni döver.'' diye itiraz etti Şala. ''Seni de parçalar.'' ''Ona çok önemli haberlerim var.'' dedi Suzi sertçe. ''Duyunca ikimizi de ödüllendirecek. Enişten Sony'nin hayatı buna bağlı. Onu hemen uyandır.'' Araba kafilesi Highfield'dan ayrılıp kumsala doğru yola çıktığında aileyle gitmeyecek olanlar bile onların yanı sıra yürümeye başladı. Kumsala vardıklarında sandıkların kıyıda beklemekte olan şalupalara yüklenmesine yardım ettiler. Her iki şalupada tüm arabalar kum tepelerini aşıp sahile gelemeden dolmuştu. ''Daha fazla yüklersek bu dalgada alabora riskini arttırırız.'' dedi Tom. ''Dorian ile gemilere gideceğiz ve yükü boşaltıp muhafızları halledeceğiz.'' Sera ve Yasmini'ye döndü. ''Mansur'un götürdüğü şarapla kendilerinden geçmediyseler güvertede küçük bir çarpışma olabilir. Buna dahil olmanızı istemiyorum. Siz ikiniz burada bekleyin. İkinci yüklemede sizi gemiye alırım.'' ''Bizim eşyalarımızı taşıyan araba henüz gelmedi.'' Sera karanlık kum tepelerine endişeyle baktı. ''Birazdan gelirler.'' diye güvence verdi Tom. ''Şimdi lütfen Yasi ile burada bekleyin. Bir yere ayrılmanızı istemiyorum.'' Karısına sarılıp kulağına fısıldadı. ''Bir kerecik olsun dediğimi yaparsan çok mutlu olacağım.'' ''Kendi karın hakkında nasıl böyle düşünebiliyorsun?'' diye fısıldadı Sera'yla. ''Haydi git, döndüğünde burada olacağım, göreceksin.'' ''İşte benim karım.'' Adamlar şalupalara binerek küreklerin başına geçti. Gemilere kadar oldukça zorlu bir yolculuk yapacaklardı. Zira yükleri çok ağırdı. Pruvayı aşan dalgalar kürekçileri iliklerine kadar ıslatıyordu. Sonunda Allah'ın lütfunun rüzgar altındaki nispeten sakin sularına vardıklarında gemiden hiçbir müdahale olmadı. Tom onun hemen ardından da Dorian'la Mansur ip merdiveni tırmanarak güverteye çıktı. Vok askerlerinin saldırısına karşı kılıçlarını hemen çektiler. Ama karşılarında sadece onları beklemekte olan Kaptan Batula'yı buldular. ''Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.'' diyerek derin bir saygıyla selamladı gemi sahiplerini. Dorian ona sevgiyle sarıldı. Birlikte at üzerinde binlerce fersah aşmışlar, daha da uzun mesafelere yelken açmışlardı. Bir krallığın kazanıldığı savaşlarda yan yana çarpışmışlar, ekmek ve tuzu paylaşmışlardı. Aralarında kaya gibi sağlam ve sarsılmaz bir dostluk vardı. ''Muhafızlar nerede Batula?'' diye sordu Tom silahlaşma faslını kısa keserek. ''Başkarasındalar.'' dedi Batula. ''Hepsi de kör kütük sarhoş.'' Tom açık duran merdiven girişine yöneldi ve aşağı atladı. Kamaraya şarap ve pek de hoş olmayan maddelerin kokusu sinmişti. Vok askerleri ve onbaşıları kendi kusmuklarının içinde baygın halde yatıyordu. Tom kılıcını tekrar kınına soktu. Bu beyler uzun bir süre bize sorun yaratmayacak gibi görünüyor. Onları bağlayın ve bırakın misafirperverliğimizin tadını çıkarsınlar. Hadi altın kasalarını ve diğer yükleri gemiye çıkaralım. Altın kasaları güvenli bir şekilde yerleştikten sonra Tom geri kalan yüklerin yerleştirilmesi işini Dorian'la Mansur'un gözetimine bırakarak ikinci şalupaya bindi ve York bakiresine doğru kürek çekmeye başladılar. Vok askerlerinin durumunun Allah'ın lütfundakilerden pek farklı olmadığını gördüler. Güneş 8 saat sonra doğacak, o zamana kadar görüş alanından çıkmamız gerek dedi Tom, Arap kaptan Kumrah'a. Kargoyu mümkün olduğunca çabuk bir şekilde gemiye yükleyin. Mürettebat hemen işe koyuldu. Tom son balya yerleştirilirken diğer gemiye baktı ve Dorian'ın kararlaştırdıkları gibi Kolombir'e tek bir fener asmış olduğunu gördü. Bu ilk şalupanın yükünü boşalttığını ve kadınlarla kalan yükleri almak için sahile döndüğünü belirtiyordu. Bütün yük boşaltılınca Tom elleri ayakları bağlı ve hala baygın olan Vok askerlerini birer patates çuvalı gibi boş şalupaya istifletti. O sırada biraz kendine gelen birkaç asker ağızları tıkalı olduğu için tepkilerini boğuk komurtularla dile getirdi. Geminin gövdesini iterek uzaklaştılar ve Tom yekenin başına geçti. Dorian'ı takip ederek kumsala döndü. Kıyıya vardıklarında diğer şalupanın orada olduğunu ama etrafında yükleme işinde çalışan kimsenin olmadığını gördü. Bir grup hizmetli ve tayfa endişeli bir halde kum tepelerinin yanında bekliyordu. Tom sığ suya atlayarak kıyıya yürüdü. Kumsala varınca kalabalığa doğru koştu ve Dorian'ın sürücü başıyla tartıştığını gördü. Ne oldu? Sonra Sera ve Yasmin'in ortalıkta görünmediğini fark etti. Kadınlar nerede? Bu aptal geri dönmelerine göz yummuş dedi Dorian umutsuzca. Geri mi? Tom olduğu yerde kala kaldı ve ona baktı. Nasıl yani? Eşyalarını taşıyan araba kum tepelerinde kalmış, dingili kırılmış. Sera'la Yasmin'i de boş bir arabayla eşyaları almaya gitmiş. Çıldırmış bu kadınlar diye gürledi Tom. Sonra gözle görülür bir çabayla öfkesini kontrol etti. Pekala işe koyulalım. Mansur, askerleri şalupadan indirin ve suların erişemeyeceği bir noktaya bırakın. Bağlarını çözmeyin. Bırakın Kaiser sabah onları orada bulsun. Sonra bu eşyaları ilk şalupaya yükleyin. Geri kalan kutularla kasaları gösterdi. York bakiresinin tayfasıyla onları gemilere gönder. Tanrı'ya şükür ki altın kasalarını zamanında yüklemişiz. Sonra ne yapayım diye sordu Mansur. Burada sorumluluk sende. Biz kadınlarla döner dönmez yükleme işine başlamayı hazır halde bekle. Mansur hemen işe koyuldu. Tom Dorian'a döndü. Gel kardeşim, biz de seninle kümesten kaçan tatlı tavukları bulup getirelim. Atlarına doğru seyirttiler. Kılıcını çekmeye hazır ol ve her iki piştovun da dolu olsun Dory. Planlardaki bu değişiklik hiç hoşuma gitmiyor diye mırıldandı Tom atlarına binerlerken. Kendi önerisine uyarak mavi kılıcını kınında çekmeye hazır hale getirdi ve yerdeki kılıflarında duran piştovlarının dolu olup olmadığını kontrol etti. Gel dedi ve iki kardeş kumlu yolda dört nala ilerlemeye başladı. Tom yolda kalmış arabayı her an görmeyi bekliyordu. Ama kum tepelerini aşmışlar, High Wheel'da olan yoğun çoğunu almışlar, buna rağmen hiçbir şeyle karşılaşmamışlardı. Araba fazla ilerleyemediyse sürücünün bir kabahati yok demektir diye mırıldandı Dorian. Araba kadınların dağ gibi yüküne dayanamamış olmalı. Eşyaları daha büyük bir arabaya yüklemeliydik. Hanımlar buna karşı çıkardı diye hatırlattı Dorian. Hazinelerinin sıradan eşyalarla birlikte gitmesine tahammül edemezlerdi. Alaycılığın sırası değil, zamanımız daralıyor diyerek doğu göğüne baktı Tom. Ama şafaktan henüz hiçbir işaret yoktu. İşte oradalar. Bir fenerin zayıf ışığı ve yan yana duran iki arabanın silüeti seçilebiliyordu. Atlarını son hızla arabalara doğru sürdüler. Onlar yaklaşırken Sera elinde fenerle yola çıktı. Yasmini de hemen gerisindeydi. Geç kalmış olmak için tam vaktinde geldin kocacığım diyerek güldü Sera. Her şey sağ salim diğer arabaya yüklendi. Tom tam o sırada Sera'nın arkasındaki sürücünün uzun kırbacını öküzlerin sırtına indirmek üzere olduğunu gördü. Sakın yapma Henry, seni aptal. Kırbacının şaklaması kaleden bile duyulur. Albayın ve adamlarının aslan sürüsü gibi üzerimize çökmesini mi istiyorsun?
32. ayrımın sonu. Sayfa 330.